Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da, Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu akşam. Şebnem Dergisi'nin Mayıs 2019 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül İkliminden İnciler köşesindeki Merhamet ve Karz-ı Hasen yani Güzel Borç başlıklı yazısını sunacağız. İmanın ilk meyvesi olan merhamet, Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve muhabbetini celbeden en büyük müessirdir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hadis-i şeriflerinde bu hakikati şöyle ifade buyurmuşlardır. Merhametliler var ya, Rahman işte onlara merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Merhametin en mühim tezahürlerinden biri de hiç şüphesiz ki hizmettir. Hizmetin şumulü ise çok geniştir. Mesela İslam yaşamak ve yaşatmanın gayretinde olmak büyük bir hizmettir ve gönüldeki engin merhametin bir tezahürüdür. Gönlü yaralı bir kimsenin yarasına merhem olmak büyük bir hizmettir ve kalpteki şefkat ve merhametin bir nişanesidir. Allah rızasını tahsil için yapılan her gayret ve çalışma hizmettir ve yüreklerdeki coşkun iman ve merhametin bir neticesidir. Yine meşru bir zaruret dolayısıyla borçlanacak bir kimseye borç vererek onun ihtiyacını gidermek de bir hizmettir ve merhamet mahsulüdür. Lakin bütün bu hizmetleri ifa ederken kalp kırmamaya, gönül incitmemeye gayret göstererek nezaket ölçülerine riayet etmek şarttır. Çünkü hizmette edep, hizmetten daha azizdir. Aksi takdirde şu ilahi ikaza muhatap olunur. Yaptığınız hayırlarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Zira Ebu'l-Leys Semerkandi Hazretleri'nin buyurduğu gibi, infak hususunda aslında veren kimsenin alan kimseye karşı büyük bir teşekkür edası içinde olması gerekir. Çünkü veren, alan kimse vesilesiyle dünya ve ahiretteki birçok iptila, musibet ve sıkıntılardan kurtulmuş olacaktır. Hepsinden daha mühimi Allah'ın rızasını kazanacaktır. Muhterem pederim Musa Topbaş rahmetullahi aleyh de sadaka ve infak hususunda nezaket ve edebe son derece hassasiyet gösterir ve alan kimselerin mihnet altında kalmamalarını temin için zarfların üzerine itinayla ''Muhterem Efendi, kabul buyurduğunuz için teşekkür ederiz.'' ifadesini yazarak ilahi rızaya vesile olduğu için muhatabına karşı samimi bir teşekkür hissiyatı içinde olurdu. Unutulmamalıdır ki mülkün yegane sahibi Cenab-ı Hak'tır. Kulun bütün varlığı Allah'ın kendisine ihsan ettiklerinden ibarettir. Ve Rabbimiz kulundan cimrilik göstermeyip infakta bulunmasını talep etmektedir. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Dolayısıyla herkes kavuştuğumuz bu mübarek ayda Cenab-ı Hakk'a yakınlık kazanmak için imkanı ölçüsünde vermeye çalışmalı. Peki elinde olmayan nasıl verecek? Resulullah Efendimiz'in ashabın en fakirlerinden olan Ebu Zer'e hitaben buyurduğu şu sözler bu hususta ne kadar manidardır. Ya Ebu Zer, çorbana su kat, çünkü Ebu Zer'in çorbasına koyacak tanesi yoktu. Çorbasını ancak suyla çoğaltabilirdi. Efendimizin ona ikinci emri ise şöyle oldu. Komşunu gözet. Zira mümin, mümine zimmetli. Bugün acaba kaç kişi civarındaki hanelerden haberdar, kaç kişi komşuları arasındaki ihtiyaç sahibi, dul, yetim ve gariplerin halini araştırıp dertlerine derman olmanın gayretinde? Halbuki etrafımızdaki hanelerde ihtiyaç sahibi bir yetim var mı, dara düşmüş bir garip var mı, arayıp bulmak bir müminin asli vazifesi. Ayet-i kerimede, sen onları simalarından tanırsın buyuruluyor. Efendimizin Ebu Zer'e bir diğer emri ise şöyle oldu. Verirken de maruf üzere nezaketle ver. Yani kalp kırmadan, gönül incitmeden ver. Tepeden bakmadan ver. Sana lütfedilen her nimetin bir şükranesi olarak nezaketle ver. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul Şühedası'nın ailelerine, onları rencide etmemek için büyük bir titizlik göstererek akşamın loş karanlığında kapalı kaplar içinde yemek göndermesi, bizlere infak esnasında göstermemiz gereken nezaket ve inceliğin müstesna bir misalini sergilemektedir. Yine Bezmi Alem Valide Sultan'ın, hizmetkarların kırdığı veya zarar verdiği eşyaları, onların haysiyet ve şahsiyetleri rencide olmasın diye tazmin etmek gayesiyle kurduğu vakıf, ne zarif bir hassasiyet örneğidir. Hadis-i şerifte buyrulur. Ey insanlar! Ölmeden evvel Allah'a tevbe ediniz. Sizi meşgul edecek bir takım sıkıntı ve meşakkatlerle karşılaşmadan evvel salih amellere koşunuz. Allah'ı çok çok zikretmek ve gizli açık bol bol sadaka vermek suretiyle onun üzerinizdeki hakkını ifaya gayret ediniz ki rızka nail olasınız, yardım göresiniz ve ıslah edilesiniz. Ayrıca bilinmelidir ki meşru bir ihtiyacı dolayısıyla dara düşmüş bir kimseye borç vermek sadakadan daha efdaldir. Nitekim hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Miraç gecesinde cennetin kapısı üzerinde şu ibarenin yazılı olduğunu gördüm. Sadaka 10 misliyle mükafatlandırılacaktır. Ödünç paraysa 18 misliyle. Ben, ey Cibril, ödünç verilen şey niçin sadakadan daha üstün oluyor diye sordum. Cebrail aleyhisselam, çünkü yoksul, ekseriyette yanında az çok para bulunduğu halde sadaka ister. Borç isteyense ihtiyacı sebebiyle talepte bulunur cevabını verdi. Cenab-ı Hak kullarının kendi rızası istikametinde yaptıkları hayırları ve infak ettikleri sadakaları Karz-ı Hasen, en güzel borç namıyla kabul etme lütfunda bulunmaktadır. Üstelik bu borcu bizzat kendisinin hem de kat kat fazlasıyla ödeyeceğini şöyle taahhüt etmektedir. Kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa, Allah da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir mükafatı da vardır. Allah'ın rızasını tahsil maksadı ile yapılan her türlü mali harcamanın Allah'a verilen bir borç olarak zikredilmesi, verilenin Allah katında asla zayi olmayacağına, karşılığının sevap ve mükafat olarak mutlaka geri döneceğine dair bir nevi ilahi vaattir. Efendimizin şu hadisi şerifi bir müminin ihtiyacını gidermek hususunda ne büyük bir müjdeyi ihtiva etmektedir. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. İslam'ı hayatlarının mihberi kılan şanlı ecdadımızın emsali görülmemiş bir nezaket eseri de muhtaçların sıkılmadan ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ihdas edilen sadaka taşları olmuştur. Üzerinde hafif bir oyuk bulunan bu taşlar mahallenin münasip yerlerine yerleştirilirdi. Hali vakti yerinde olanlar sağ elin verdiğini sol el görmeyecek şekilde infakta bulunabilmek için gece karanlığında sadakalarını bu taşın üzerindeki çukura bırakırlardı. Daha sonra semtin faziletli ve iffetli fakirleri de ihtiyaçları kadar parayı oradan alırlar, fazlasına ilişmezlerdi. Durumları düzeldiğinde ise aldıklarını kat kat fazlasıyla oraya geri bırakırlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den naklettiği şu hadise, ödemek niyetiyle alınan bir borcun geri ödemesinde Cenab-ı Hakk'ın ilahi yardımını ne güzel bir surette sergilemektedir. İsrailoğullarından bir kimse, arkadaşımdan 1000 dinar borç talep etti. O ise, ''Bana şahitlerini getir, onların huzurunda vereyim de şahit olsunlar.'' dedim. Borç isteyen kimse, ''Fanilerden şahidim yok, şahit olarak Allah yeter.'' dedim. Diğeri, ''Öyleyse buna kefil getir.'' dedim. Borç isteyen, ''Kefil olarak Allah yeter.'' dedim. Diğeri, ''Doğru söyledin.'' dedi ve belli bir vadeye kadar parayı ona verdi. Adam deniz yolculuğuna çıktı ve ihtiyacını gördü. Sonra borcunu vadesi içinde ödemek maksadıyla geri dönmek üzere bir gemi aradı. Fakat bulamadı. Bunun üzerine bir odun parçası alıp içini oydu. Borçlu olduğu kimseye hitaben yazdığı mektupla birlikte 1000 dinarı o koyuğa yerleştirdi. Sonra oyun ağzını kapatıp düzledi ve denize getirip gönlündeki engin imanı ve Cenab-ı Hakk'a olan tevekkül, teslimiyet ve itimadını serdedercesine ''Ey Allah'ım, biliyorsun ki ben falandan 1000 dinar borç almıştım. Benden kefil isteyince kefil olarak Allah yeter demiştim. O da kefil olarak senden razı olmuştu. Yine benden şahit istediğinde şahit olarak Allah yeter demiştim. O da şahit olarak senden razı olmuştu. Bense şimdi malını ona göndermek üzere bir gemi bulmak için gayret ettim fakat bulamadım. Şimdi onu sana emanet ediyorum.'' dedi ve odun parçasını denize attı. Odun deniz üzerinde yüzerek gözden kayboldu. Sonra oradan ayrılıp memleketine gidecek bir gemi aramaya devam etti. Diğer taraftan borç veren kimse de parasını getirecek bir gemi gelir ümidiyle sahilde ufuklara bakmaya başladı. Bu arada içinde parası bulunan odun parçasını buldu. Onu ailesine odun yapmak üzere aldı. Odunu testereyle bölünce içinde para ve mektup olduğunu gördü. Bir müddet sonra borç alan kimse geldi. 1000 dinar getirdi ve ''Malını getirmek için durmadan gemi aradım. Ancak bundan önce gelen bir gemi bulamadım.'' dedim. Alacaklı, ''Sen bana bir şeyler göndermiş miydin?'' diye sordu. Borçlu, ''Ben sana bindiğim gemiden önce bir gemi bulamadığımı söylüyorum.'' dedi. Alacaklı, ''Allah Teala Hazretleri odun parçası içerisinde gönderdiğim parayı bize ulaştırdı ve senin yerine borcunu ödedi. Şimdi bu getirdiğin 1000 dinarı geri al ve selametle git.'' dedi. Velhasıl ayeti kerimede buyurulur. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a gönül hoşluğuyla borç, karz-ı hasen verin. Kendiniz için önden, dünyadayken ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha hayırlı ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Rabbimiz cümlemizi ince, rakik ve hassas gönüllü, infak ehli kullarından eylesin. Gönüllerimizi bütün mahlukatı içinde alan bir rahmet dergahı kılsın. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Merhamet ve Karz-ı Hasen, Güzel Borç başlıklı yazısını paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Ve şimdi de Didar Meltem Erdem imzalı Bir Nebze Tefekkür başlıklı yazıyı sunacağız. Rabbimizin her sene lütfedip Ramazan ayını istifademize sunması, hayatımızdaki bütün nimetlere mukabil olması gerektiği gibi, bu nimet hakkında da sorumluluklarımızı gözden geçirmemizi zaruri bir vazife kılıyor. Recep ve Şaban ayının, Ramazan'ın gündelik hayatımıza birdenbire girişini önleyici bir hazırlık fonksiyonu var şüphesiz. Recep'in birinci gününden itibaren Peygamber Efendimiz'in duasını sık sık okumaya çalışmamız bile bizi bu nimetin gelişinin ayak seslerine hazırlıyor. Allah'ım, bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır duasıyla beklediğimiz 11 ayın sultanına 5 Mayıs'ta kıldığımız ilk teravih namazıyla kavuştuk çok şükür. Öyleyse gelin hep birlikte bir nefis muhasebesi yapıp geçmiş Ramazanlarımıza kıyasla kendimize hangi noktalarda çeki düzen vermemiz gerektiğini tefekkür edelim. Şu an aramızda olmayan pek çok kardeşimizin geçen sene son Ramazanlarını yaşadıklarını bilmediğini hatırımızda tutarak elimizden kayıp giden mücevherat misali bu günlere farklı bir itina göstermeye gayret edelim. Önce kendi nefsime sorduğum şu suallerin samimiyetle cevaplarını arayalım her birimiz iç dünyamızda. Ramazan öncesi son hazırlıklarımız ne minvalde seyrediyor, kulluk yolculuğumuz üzerinde adeta müthiş bir ucuzluk pazarı gibi rahmet ve mağfiretin coşup taştığı bu aydan nasıl istifade edebileceğimizi ne kadar düşündük. Arınıp hayatımızda yeni bir beyaz sayfa açma imkanı bizi ne kadar heyecanlandırıyor. Yoksa yufka açmak ve derin dondurucuya konacak yiyecekler hazırlamaya çalışmak ve benzeri telaşlar bize düşünmek için vakit bile bırakmıyor mu? Bir aylık yoğun bir programla karşı karşıyayız. Allah'a itaat etme, göze ve dile, hasılı nefse hakim olma gibi alışkanlıkları kazanmak için yeterli bir süre bu. Yoğun sınav çalışması ya da sporcu kampları gibi Rabbimizin üst üste her gün aralıksız olarak yapmamız için kimi farz, kimi sünnet olarak teklif ettiği bir nevi paket program sunulmuş önümüze. Bir ay boyunca gündelik hayatımızın fevkinde olan bu ibadet temposunun bize nasıl bir arınma ve dönüşüme vesile olmasını dilemekte Rabbimiz. Ramazan'ı ihya etmeye çalışma tarzımız ayeti kerime ve hadisi şeriflerde belirtilen ölçülere ne kadar uygun? Acizane, Mevlamızın bu bir ay boyunca bize bazı helallerden bile uzak durma becerisi kazandırarak bir başarıyı tatmamızı arzu ettiğini düşünüyorum. Nefsimize karşı kazandığımız bu zafer, haramlardan uzak durmayı başarabileceğimiz konusunda çok güzel bir motivasyon sağlamakta. Belli bir alışkanlık veya bağımlılıktan vazgeçmek yahut olumlu bir davranışı alışkanlık haline getirmek için bazı uzmanlar en az 21 gün üst üste bunu yapmanın çok önemli olduğunu vurguluyorlar ya, Cenab-ı Hak da koymuş olduğu ölçülerle bize moral motivasyon kazandıran bu hizmet içi eğitim süreciyle kalan hayatımıza daha arınmış bir ruh iklimiyle girmeyi lütfediyor. Böylece yeni başlangıçlar yapmak için her yıl yeni bir neşe ve heyecanla şarj olma imkanını iliklerimize kadar hissedebiliyoruz. Yoksa bütün bunları hissetmek için gerekli ruh sükunetine kavuşamayacak kadar yoğun bir dünyevi tempoyla mı geçiyor bizim de Ramazanımız? Dünyevileşmenin dört koldan işgal ettiği gündelik hayatımız Ramazan vesilesiyle daha dolu dizgin bir programa mı dönüşüyor? Sair zamanlarda bir günlük kaza namazını gün içerisine sığdıracak vaktimiz olduğunu bize gösteren teravihe bile hala bitmeyen koşuşturmalarımız sebebiyle bir türlü vakit bulamıyor muyuz? Davetlilerin sadece hali vakti yerinde eş, dost ve akrabalardan oluştuğu iftar veya sahur sofraları için günümüzün çoğu mutfakta mı geçiyor? Yemek tarifi videoları karşısında saatlerimizi mi tüketiyoruz? Daha orijinal ikramlar için uzun vakitler geçiyor, en kıymetli emeklerimizi mi harcıyoruz? Neticesi ne oluyor? Rabbimizin bizden razı olması için ensar ve muhaciri güzellikle takip etmemiz gerekmiyor mu? Onlar ve onların yolundan giden peygamber varisi alimler, imkan buldukları dönemlerde bile sade bir hayatı düstur edinmemişler mi? İhtiyacın fazlasını infak etmemiz emrolunuyorken, ihtiyaç listemiz gerçekten kifayet miktarı mı? Yoksa kapsamı gün geçtikçe genişliyor mu? Ülkemizde ve dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin bizden beklentisine rağmen durup gidişatımızı düşünmeyecek miyiz? Fakir fukaranın halini biraz olsun anlamamız hedeflenmişken daha fazla kilo alarak mı çıkıyoruz Ramazan'dan? Oruç sadece yemek, içmek vesaireden kesilmek değildir. Kamil ve sevaplı oruç ancak faydası söz ve işlerden, kötü söylemekten, dedikodudan vazgeçmektir. Şayet biri sana söver yahut sana karşı cahilce herhangi bir hakarette bulunursa, ona şüphesiz ki ben oruçluyum de. Bu hadisi şerif özellikle Ramazan boyunca hatırımızdan çıkmaması gereken mühim bir ikaz. Çünkü biz ahlaken daha kamil bir mümine dönüşmek için de alışkanlık kesbetme sürecindeyiz. Bize değil birinin sövmesi ya da sövmeye kalkışması, neredeyse gözünün üstünde kaşın var denmesine bile tahammülsüz haller sergilediğimiz oluyor. Neredeyse gözünün üstünde kaşın var denmesine bile tahammülsüz haller sergilediğimiz oluyor. Neden? Çünkü orucuz. Çoluk çocuğumuza karşı, özellikle iftara misafir gelecekse ya da akşama yakın saatlerde müsamahamız daha bir düşmekte. Zaten orucum diyerek başlayan cümlelerle bize fazla ilişmemelerini istiyoruz zaman zaman. Peki hadis-i şerifin tavsiye ettiği, ben oruçluyum, bu yüzden normal zamandan daha faziletli bir duruş sergilemeyi hedeflemekteyim mesajı nerede? Orucumuzu agresif ve tahammülsüz davranışlarımıza sebep olarak gösterişimiz nerede? Ailemiz, çoluk çocuğumuz bu yüzden Ramazan bitince bir oh çekiyor, diğer zamanlarda da nafile oruç tuttuğumuzda tedirgin oluyorsa, ciddi bir problemle karşı karşıya istemektir. Hele masum yavrularımız. Zaten orucum, beni idare et deyişlerimizden, oruç hakkında olumsuz kanaatler edinilirse, bunun vebalinden nasıl kurtuluruz? Orucumuzun, Ramazan sürecimizin Rabbimizin rızasına uygun hale gelmesini sadece şahsi bir sorumluluk olarak değil, nesiller arasındaki köprü vazifemiz olarak da algılamak zorundayız. Anne babasını dikkatle rol model alıp, şuur altına sürekli kayıtlar yapan evlatlarımız, kendi nesilleri için öncü konumundalar şüphesiz. Hayra vesile olanın hayrı işleyen gibi sevap alacağı müjdesiyle heveslenip, şerre sebep olup seyyiye-i cariyeler, kötü adetler bırakma riskinin endişesini taşımalıyız. Zürriyetlerimizin geçirdikleri Ramazanları hasretle yad edip bizleri dua ile anmaları ne güzel olur değil mi? Gittiğimiz mukabelelerde Peygamber Efendimizle Cebrail aleyhisselam arasındaki mukabeleden izler bulmayı, o feyiz ve bereketten istifade etmeyi ümit etmekteyiz. Ramazan sonrasındaki hayatımızda her gün bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyarak Allah'la sohbete can atmak ne güzel bir sünnet. Fakat Peygamberimizin bu tekrarlanan okuyuşlarının kendi dili olması hasebiyle hep anlayıp tefekkür ederek okuduğunu hatırımızdan çıkarmamalı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona anlamaya çalışarak kaç kez okuduğumuzun muhasebesini de ihmal etmemeliyiz. Cep telefonumuzda okunmamış bir mesaj olduğunda rahatsız olurken, Kur'an-ı Kerim'in henüz manasını bile okuyup hazmetmeye çalışmadığımız mesajları ne kadar içimize oturmakta. Rabbimizin bize hitap ederek gönderdiği hayat kılavuzumuz, ebedi saadet rehberimiz olan mesajları tefsirlerden kaç kez okursak okuyalım, her seferinde başka bir inceliği fark edeceğimiz aşikar. Bu gayretin içinde olmazsak esas maksat hasıl olmayacak. Zira Rabbimiz Kur'an'ı okuyup tefekkür etmemiz, hayatımıza geçirmemiz maksadıyla gönderdiğini beyan buyuruyor pek çok ayetinde. Ayetlerin nüzul sebebi, Peygamber Efendimizin bu ayetleri tatbiki, çıkarılabilecek hikmetler gibi açıklamalar içeren tefsirleri okumadıkça mealler de tek başına kâfi değil. Kur'an-ı Kerim'in manasından da bahsedilen mukabele sayıları gittikçe artmakta çok şükür. Böyle mukabeleleri araştırıp tercih etmeliyiz. Fakat birilerinin bize anlatmasıyla yetinmemeli, kendi kendimize uzun bir gönül yolculuğuna çıkarak Kur'an'ı ayrıca okumalıyız. Rabbimiz kendisine dua edenlere icabet etmek ve tesirli bir Kur'an okuyuşu için daha elverişli, müstesna bir zaman dilimi olarak seher vaktine dikkat çekmiş ve gece namazının faziletini vurgulamış ayeti kerimelerdi. Peygamber Efendimiz de teheccüd namazı ile ilgili hayatı boyunca yaşayarak örnek olmuş. Bu husustaki hadisi şeriflere ilaveten sahur yemeğinde bereket olduğunu söyleyerek ayrıca bu vakti ayakta geçirmeye teşvik etmiş. Bunları birlikte düşündüğümüzde rahmet ve bereketin sağanak halinde yağdığı seher vaktinde uyanıp ibadet etmeye biz kullarını alıştırmak için Rabbimizin düzenlediği bu programın hikmetlerini daha iyi kavrayabiliyoruz. El-Latif isminin bir manası da yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan şeklinde ifade ediliyor. Rabbimiz adeta buyuruyor ki, manevi gıdan için seher vakti kalkmak zor geliyorsa, işte sana nefsinin hoşuna gidecek bir menfaat. Hadi bir ay boyu bu vesileyle kalk da vücudun alışsın artık gece kalkmalarına. Kalk da şu kısa ömrünü daha fazla ziyan etme. Gecenin muhteşem güzelliğinin farkına var. Sahurda yeteri kadar yemenin orucumuzu kolaylaştırdığını biliyoruz. Hele ailede yoğun iş temposunda çalışan ya da zayıf bünyeli biri varsa bu yemeğin ehemmiyeti daha da artmakta. Normal zamanda teheccüd için uyansa bile açılmakta zorlanan gözlerimiz ciğerparelerimizin ya da eşimizin sahursuz oruç tutmak zorunda kalabileceği endişesiyle kimi zaman kurduğumuz alarmdan bile önce kendiliğinden açılmakta. Cenab-ı Hak gayet normal olan bu zaafımızı elbette ki biliyor ve bir nevi taktik değiştirerek kendisiyle buluşmamız için fırsatlar sunuyor. Ne kadar yorgun ve uykusuz da olsak, ailemizin kolay oruç tutması için adeta can havliyle kalkışlarımızı sair zamanda da unutmamayı Mevla nasip eylesin. Ya o güzelim seher vakitlerinde daha ayrıntılı bir sahur yemeği hazırlama uğruna iki rekat olsun teheccüd namazını kılmaya vaktimiz kalmıyorsa, istiğfar ve duanın kat be kat kıymetli olduğu vakitlerde sahur hazırlığımızı mala yani kelam ve düşüncelerle geçiriyorsak, işte o zaman ne kadar hayıflansak azdır. Sen o ikramiyelerin dağıtıldığı zamanda uyanık olmayı başar ama hisseni azal. Olacak iş mi bu? Bu rahmet ikliminde alıştığımız faziletli davranışlarımızı ömrümüz boyunca muhafaza edip ilahi cemalini lütfedeceği ebedi bayramlara kavuşmamızı ihsan eylesin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak Didar Meltem Erdem imzalı Bir Nebze Tefekkür başlıklı yazıyı paylaştık Şebnem Dergisi'nin Mayıs 2019 sayısından. Böylelikle Sesli Dergi'yi bu akşamlıkta noktalıyoruz. Geçeniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.